Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Yüce Rabbimizin adıyla başlıyor, ona sonsuz hamdü senalar ediyoruz. Sevgili Peygamberimize, âline ve ashabına binlerce salat, güllerce selam gönderiyoruz. Ve Rabbimizin selamı, selameti, affı ve mağfireti hepinizin üzerine olsun niyazıyla yeni bir Ruhul Beyan sohbetleri programına başlıyoruz. Kıymetli dinleyenlerim, bugün sizlere Ruhul Beyan tefsirinden Tevbe suresinin 113 ila 116. ayetlerinin tefsirini aktarmaya çalışacağız. Her zaman olduğu gibi bugün de sizlere önce bu ayeti kerimelerin tilavetini takdim etmek istiyoruz. Ardından tefsirimize kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Şimdi sözlerin en güzeli Rabbimiz Teala Hazretlerinin sözleri. Tevbe suresi 113 ila 116. ayetler.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. بسم الله الرحمن الرحيم ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم تقول إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من الخير. صدق الله العظيم.
Kıymetli dinleyenlerim, okunan ve sizler tarafından dinlenen bu ayet-i kerimeleri Rabbimiz Teala'nın ahsen-i kabul ile cümlemizden makbul bir ibadet kılmasını niyaz ediyoruz. Hasıl olan sevabı sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz başta olmak üzere bir cümle peygamberan-ı izamın ruhlarına, ehl-i beytin, ezvac-ı tahiratın, ashab-ı güzin efendilerimizin ervahına, Bedir'de, Uhud'da şehit olan şühedai İslam'ın öncüleri başta olmak üzere bugüne kadar ilahi kelimetullah uğruna can veren bütün şehitlerimizin ervahına, müfessirlerin, muhaddislerin, fukahai İslam'ın, kibar-ı evliyanın ve sadat-ı kiram hazaratının aziz ruhlarına, sizlerin ahiret yurduna göçen ölmüşlerinizin ervahına ve bütün mümin ve müminatın ruhlarına hediye ediyoruz. Rabbimiz Teala bizlerden kabul buyursun ve onların ruhlarına vasıl eylesin. Amin ya Rabbel Alemin. Kıymetli dinleyenlerim, Tevbe suresinin 113. ayetiyle sohbetimize başlıyoruz. Rabbimiz Teala bu ayeti kerimede şöyle buyuruyor bizlere. Bismillahirrahmanirrahim. Akraba bile olsalar, cehennemlik oldukları belli olduktan sonra müşrikler için mağfiret dilemek, peygamberin ve inananların yapacağı bir iş değildir. Değerli dinleyenlerim, müellifimiz İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri bu ayeti kerimenin tefsirine şöyle başlıyor. O müşrikler akraba bile, yani müminlerin yakın akrabaları da olsalar, küfür üzere ölmeleriyle veya onların bu hal üzere öleceklerini haber veren vahyin inmesiyle cehennemlik, yani cehennem ehlinden oldukları Peygamber aleyhissalatu vesselama ve müminlere belli olduktan sonra, yani belli olup ortaya çıktıktan sonra müşrikler, yani Allah'a ortak koşanlar için mağfiret dilemek, affedilmelerini talep etmek, peygamberin ve yalnızca Allah'a inananların yapacağı bir iş değildir. Yani Allah Teala'nın hüküm ve hikmetine göre geçerli ve doğru değildir. Müellifimiz devam ediyor sözlerine. Rivayet edildiğine göre hicretten 3 sene önce Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin peygamber olarak gönderilmesinden 10 sene sonra Ebu Talip hastalandı. Hastalığının şiddetlendiği haberi müşriklere ulaşınca birbirlerine Hamza ve Ömer Müslüman oldu. Muhammed'in dini bütün Kureyş kabileleri arasında yayıldı. Gelin Ebu Talip'e gidelim. Kardeşinin oğluna bizim için engel olsun. Onun bizimle uğraşmasını engellesin. Vallahi biz Müslümanların dinimizi elimizden zorla almalarından korkuyoruz dediler. Başka bir rivayette ise şöyle söylemişlerdi. Biz bu ihtiyarın, yani Ebu Talib'in ölmesinden ve elimizden bir kaza çıkmasından, yani Muhammed'i öldürmekten, bu yüzden de Arapların bizi ayıplayıp ona önce dokunmadılar, nihayet amcası ölünce hemen onu ortadan kaldırdılar demelerinden korkuyoruz. Aralarında Rebia'nın iki oğlu Utbe ve Şeybe, Ebu Cehil, Ümeyye bin Halef ve Mekke'nin fethi gecesi Müslüman olan Ebu Süfyan'ın da bulunduğu Kureyş'in önde gelenleri Ebu Talib'in evine gittiler. Önce bir adam gönderdiler. Adam onlar için Ebu Talib'den izin isteyip, dışarıda kavminin eşrafı yanına gelmek için senden izin istiyorlar dedi. Ebu Talib de onları içeri al deyince içeri girdiler ve Ebu Talib'e şunları söylediler. Ey Ebu Talib, sen bizim seyyidimiz ve büyüğümüzsün. Sana hastalık gelip çattı. Biz ölmenden korkuyoruz. Bizimle kardeşinin oğlu arasında olanları biliyorsun. Onu çağır, onun adına bizden bizim adımıza da ondan söz al. O bizi kendi dinimizle baş başa bıraksın, biz de onu kendi diniyle baş başa bırakalım dediler. Bunun üzerine Ebu Talip, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bir adam gönderdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Ebu Talib'in yanına geldi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Talib'in bulunduğu odaya girince Ebu Talib ile orada bulunan topluluk arasında bir kişinin oturabileceği bir boşluk bulunuyordu. Ebu Cehil, Hazreti Peygamber'in bu boşluğa oturmasından ve dolayısıyla kendisinden daha yüksek bir mevkide bulunmasından korktu. Mel'un hemen kalkıp oraya oturdu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu durumda Ebu Talib'in yakınında oturacak bir yer bulamadı ve kapının yanına oturdu. Ebu Talib söze şöyle başladı. Ey kardeşimin oğlu, bu adamlar kavmimin eşrafıdır. Senden istediklerini onlara ver. Sana insaf ediyorlar. Senden kendilerinin ilahlarını kötülememeni istiyorlar. Bunu yaparsan seni de ilahınla baş başa bırakacaklarını söylüyorlar, dedi. Bunun üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara, bakın, eğer ben size istediğinizi verirsem, siz de bütün Araplara hükmedeceğiniz ve Arap olmayan milletlerin de size itaat edip boyun eğecekleri bir kelimeyi bana verir misiniz diye sordu. Ebu Cehil, sana o kelimeyi de veririz, onunla birlikte 10 mislini de. Nedir o kelime diye sordu Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam. La ilahe illallah diyeceksiniz ve Allah'ın dışında ibadet ettiklerinizden vazgeçeceksiniz buyurdu. Bunun üzerine onlar ellerini birbirine vurdular ve ey Muhammed, bizden bu kelimeden başka bir şey iste dediler. Peygamber Efendimiz, güneşi getirip ellerimin arasına koysanız dahi sizden onun dışında bir şey istemem buyurdu. Bu cevap üzerine birbirlerine, vallahi bu adam sizin istediğiniz hiçbir şeyi vermez. Allah sizinle onun arasında hüküm verinceye kadar atalarınızın dinine devam edin dediler. Ardından da dağıldılar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Talib'e hitaben, ey amcacığım, o kelimeyi bari sen söyle de onunla Allah'ın huzurunda senin için şahitlik edeyim dedi. Ebu Talib, vallahi ey kardeşimin oğlu, öldükten sonra sana ve amcazadelerine ar korkusu olmasa, Kureyş'in o kelimeyi benim sırf ölümden korktuğum için söylediğimi zannetmelerinden korkmasam, onu kesinlikle söylerdim dedi. Ebu Talip kelime-i tevhidi söylemeye yanaşmayınca, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bana yasaklanmadığı sürece senin için istiğfar etmeye devam edeceğim buyurdu. Aziz dinleyenlerim, müellifimiz sözlerine şöyle devam ediyor. Hazreti Peygamber'in Ebu Talib'e karşı bu şekilde davranması, amcasının mağfiret edilmesini çok arzu etmesinden dolayıydı. Çünkü Ebu Talib, Peygamber Efendimiz'i koruyor ve ona yardım ediyordu. Nitekim Ebu Talib ölünce, Kureyş, Ebu Talib'in sağlığında cüret edemediği ezayı, o öldükten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yapma fırsatı buldu. Hatta bir ara Kureyş'in rezil ve arsızlarından birisi Peygamberimizin başına toprak saçmış, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de toprak başında olduğu halde evine girmişti. Evinde kızlarından biri bir taraftan başındaki toprağı siliyor, bir taraftan da ağlıyordu. Resulullah aleyhissalatu vesselam ona, ''Ağlama ey kızcağızım, Allah babanı korur.'' buyurmuştu. Peygamberimiz bu ayetin indiği vakte kadar Ebu Talib için istiğfar etmeye hep devam etti. İbni Abbas radıyallahu anhuma'nın anlattığına göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, anne babasından hangisinin kendisine daha yakın zamanda öldüğünü sordu. Kendisine annen Amine denildi. Hazreti Peygamber, onun kabrinin yerini biliyor musunuz? Belki oraya gider, onun için istiğfarda bulunurum. İbrahim aleyhisselam da anne babası için istiğfarda bulunmuştu, buyurdu. Müslümanlar, biz de anne babalarımız ve akrabalarımız için istiğfarda bulunuruz, dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Mekke'nin fethi senesinde yola çıktı, Mekke ile Medine arasında bir yer olan Ebva'da annesinin kabrine vardı. Babası Abdullah bir iş için gittiği Medine'de ölüp orada defnedildikten sonra Peygamber Efendimiz dünyaya gelmişti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem annesi Amine ile beraber yetim kalmıştı. Peygamber Efendimiz 6 yaşına gelince Amine Medine'deki dayılarını ziyaret etmek üzere yola çıkmış, ziyaret sonrası onu Mekke'ye geri getirirken Ebva'ya gelince orada vefat etmişti. Amine'nin Mekke'deki Hacun denilen yerde defnedildiğini söyleyenler de vardır. Bu iki sözün arasını şu şekilde cem etmek mümkündür. Amine önce Ebva'ya defnedilmiş, ardından da bu mahalden Mekke'ye nakledilmiştir. Müellifimiz bu bilginin Es-Siretül Halebiyye adlı eserde bu şekilde yer aldığını ifade etmektedir. Kıymetli dinleyenlerim, bu ayet-i kerimenin tefsirinden sonra gelen Tevbe suresinin 114. ayetinde Rabbimiz Teala bizlerle şu bilgiyi paylaşıyor. Bismillahirrahmanirrahim. İbrahim'in babası için mağfiret dilemesi sadece ona verdiği bir sözden ötürü idi. Fakat kendisine onun bir Allah düşmanı olduğu belli olunca ondan uzak durdu. Gerçekten İbrahim çok içli, ah çeken ve halim biriydi. Müellifimiz diyor ki, ayet-i kerimede geçen İbrahim'in babası için mağfiret dilemesi ifadesi, Hazreti İbrahim iman etmeye muvaffak kılmak, ona hidayet ihsan etmek suretiyle babamı da bağışla diye dua ederek babası için istiğfarda bulunmuştu. Nitekim çünkü o sapıklardandır sözü de bunun gerekçesini açıklamıştı. Şura suresi 86. ayet. Ayet-i kerimede geçen sadece ona verdiği bir sözden ötürü idi. Yani Hazreti İbrahim'in babası Azer için yapmış olduğu istiğfar başka şeyden değil, sadece İbrahim'in babasına verdiği bir sözden kaynaklanıyordu. Babasının gerçek durumu henüz belli olmadığı için iman eder ümidiyle İbrahim aleyhisselam, andolsun senin için mağfiret dileyeceğim. Mümtehine suresi 4. ayet ve senin için Rabbimden mağfiret dileyeceğim. Meryem suresi 47. ayetlerde babasına Allah'a onu affetmesi için dua edeceğine dair söz vermişti. Ve ayet devam ediyor. Fakat kendisine, yani İbrahim aleyhisselama, onun bir Allah düşmanı olduğu, yani babasının küfürde ısrarcı olduğu ve asla inanmayacağı vahyedilmek suretiyle belli olunca ondan uzak durdu. Yani onun için mağfiret talep etmekten artık tamamen vazgeçti. Gerçekten İbrahim çok içli, yani ah çeken biriydi. Burada ah çekmek, sıkıntı ve acı çeken birisinin ah veya duyduğu acı sebebiyle sesini daha da uzatarak Allah diye ses çıkarmasıdır. Ayet-i kerimede geçen evvahun ifadesi ise korkan ve yalvarıp yakaran manasınadır. Anlatıldığına göre Hazreti İbrahim her ne zaman bir kusurunu hatırlasa veya kendisine ahiretin zorluk ve sıkıntılarından söz edilse korku ve dehşetinden ah çekerdi. Nitekim Kâb, evvah yanında cehennem anıldığı zaman ah diyen kimsedir demiştir. Evvah kelimesinin Habeş dilinde ağırbaşlı, saygılı manasına geldiği de söylenmiştir. Şu kadar var ki Kur'an'da Arapçanın dışında yabancı bir kelime bulunmadığını söyleyen kimseler, bu kelimenin hem Habeş dilinde hem de Arapçada kullanılan bir kelime olduğunu kabul ederler. Müellifimiz şöyle devam ediyor. Evvah kelimesi hakkında burada en uygun olanı, onun son derece merhametli ve ince kalpli manasından kinaye olmasıdır. Çünkü bu kelime Hazreti İbrahim'in müşrik olan babası için mağfiret talebinde bulunmasının gerekçesini beyan sadedinde kullanılmıştır. O merhametli ve şefkatlidir. Merhamet ve şefkati o derece ileriydi ki kafir olan babasına dahi acırdı demektir. Ve ayet-i kerime şöyle bitiyor. Ve o halim idi. Yani kendisine yapılan eziyete karşı çok sabırlıydı. Bundan dolayıdır ki babası sert mizaçlı ve katı kalpli olmasına, üstelik kendisine andolsun seni taşlarım demesine rağmen yumuşak davranır, onun verdiği eziyetlere tahammül eder ve bağışlanması için dua ederdi. İbrahim Aleyhisselam'ın müşrik olan babası için mağfiret talebinde bulunması gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de müşrik olan amcası için mağfiret talebinde bulunup ardından da kafir için mağfiret dileğinde bulunmaktan men edilince, yasak gelmeden önce müşrik ölüleri için mağfiret talebinde bulunanların özürlerini beyan etmek üzere şu ayeti kerime inmiştir. Bismillahirrahmanirrahim. Allah bir kavmi doğru yola ilettikten sonra sakınmaları için gereken şeyleri kendilerine açıklamadıkça onları saptıracak değildir. Allah her şeyi bilendir. Müellifimiz bu ayeti kerimenin tefsirine şöyle başlıyor. Ayette geçen Allah bir kavmi doğru yola, yani İslam'a ilettikten sonra dinen mahzurlu olup sakınmaları gereken şeyleri kendilerine vahiy gönderip açıkça veya delalet yoluyla açıklamadıkça onları saptıracak değildir. Onları hak yoldan sapmış olmakla nitelendirme ve onlara hak yoldan sapanlara yönelik hükümlerini icra etme gibi bir adeti yoktur. Dolayısıyla daha önce sadır olan şeyler hak yoldan sapma, yani dalalet olarak adlandırılmaz ve bunlar yüzünden de cezaya çarptırılmazlar. Bu ayet göstermektedir ki akıllı bir insan peygamber gelmedikçe aklıyla bilmesi mümkün olmayan şeylerden sorumlu değildir. Ve şöyle bitiyor ayeti kerime. Allah her şeyi bilendir. Yani Allah Teala eşyanın tamamını bilendir. İnsanların ihtiyaç duydukları ve yalnız başına akıllarıyla kavrayamadıkları iyi ve kötü şeylerin açıklanmasına olan ihtiyaçları da buna dahildir. Bu ayette yaptığı gibi insanlara bunları da açıklamıştır. Değerli dinleyenlerim, izninizle burada sohbetimize bir ara vermek istiyoruz. Bursevi Hazretleri'nin eserlerinden birini sizlere dinletip ardından kaldığımız yerden sohbetimize ikinci bölümde devam edeceğiz inşallah.
Gel Resulün alu ashabına toprak et yüzün. Gel Resulün alu ashabına toprak et yüzün. Kıl münevverden beden kühli celal ile gözün. Kıl münevverden beden kühli celal ile feyle gecen gündüzün latifakin yüzün. Aşık isen anların yoluna kurban et özün. Aşık isen anların yoluna kurban et özün. Yetti ise berdesti Cibril'i emin. Her ne vahyetti ise berdesti Cibril'i emin. Oldular fermanına Mevla'nın abdi kemterin. Oldular fermanına Mevla'nın abdi kemterin. Sen anların yoluna kurban et özün. Aşık isen anların yoluna kurban et özün. İçinde bir gülü nurdur Hasan. Ravza-yı tevhid içinde bir gülü nurdur Hasan. Hüseyin ol Ravza'da güya ki verdi yasemen. Hüseyin ol Ravza'da güya ki verdi yasemen. Hakkıya ol güllerin aşkına feryat eylesen. Hakkıya ol güllerin aşkına feryat eylesen. Aşık isen anların yoluna kurban et özün. Aşık isen anların yoluna kurban et.
Kıymetli dinleyenlerim, Ruhul Beyan Sohbetleri programının ikinci bölümünde sizlerle yeniden beraberiz. Yüce Rabbimiz Tevbe suresinin 116. ayetinde şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. O diriltir ve öldürür. Sizin Allah'tan başka ne bir dostunuz ne de yardımcınız vardır. Ayet-i Kerime, göklerin ve yerin mülkü, yani mülkiyette hiçbir ortağı olmaksızın Allah'ındır. Celaleddin-i Rumi Kuddise Sirruh der ki, diyor müellifimiz ve şu beyti aktarıyor. Mülk sahibi oluşta tektir, ona eşit yoktur. Kullarına ondan başka başbu yoktur. Yarattıklarına ondan başka sahip yoktur. Helake düşenden başkası onunla ortaklık davası güdemez. Ve ayette diriltir ve öldürür. Yani ölüleri diriltir, dirileri de öldürür. Yeryüzünde, bedenlerde ve milletlerin kalplerinde hayatı ve ölümü icat eder, yaratır. Onun dostluğunu ve yardımını önemsemeyip haddi aştığınız takdirde sizin Allah'tan başka ne bir dostunuz ne de yardımcınız vardır. Müellifimiz ayet-i kerimeyi şu ifadelerle tefsir ederek devam ettiriyor sözlerini. Allah Teala müminleri, akrabaları da olsa müşrikler için mağfiret talebinde bulunmaktan men edip, onlardan tamamen uzak durmalarını emrettikten sonra onlara Allah'ın her varlığın maliki olduğunu, her varlığın işini üzerine aldığını, ona hakim olduğunu, velayet ve nusretin ancak kendi katından geldiğini bildirmiştir. Ta ki müminler bütün benlikleriyle Allah'a yönelsinler. Onun dışındakilerden uzak dursunlar. Yaptıklarında ve yapmadıklarında Allah'tan başka bir maksutları kalmasın. Burada açıklanması gereken bir husus kaldı ki o da şudur diyor müellifimiz ve devam ediyor. Alimlerin büyük bir kısmının kabul ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veda haccında annesinin mezarının bulunduğu Akabetül Hacun'a uğramış, Allah'tan annesini diriltmesini istemiş, Allah da annesini diriltmiş, annesi iman etmiş, ardından Allah Teala onun ruhunu geri almıştır. İnsanul Uyun adlı eserde denilir ki, bu haber sabit olmuşken ve birçok hadis hafızı bunun sahih olduğunu söyleyip, karşı çıkanların sözüne iltifat etmemişken, öldükten sonra iman nasıl fayda verir denilemez ve buna itiraz edilemez. Çünkü biz deriz ki, bu husus Hazreti Peygamber'e mahsus özellikler cümlesindendir. Kurtubi'nin sözleri arasında Allah Peygamber Efendimizin eliyle bir grup ölüyü diriltmiştir ifadesi de vardır. Bu sabit olduğuna göre Hazreti Peygamber'in anne babasının diriltildikten sonra iman etmiş olmalarına bir mani yoktur. Üstelik bunun böyle olması Peygamberimiz için fazladan bir ikram ve fazilet demektir. Şayet Peygamberimizin anne babasının diriltilmeleri imanlarına ve tasdiklerine fayda vermeyecek olsaydı kesinlikle diriltilmezlerdi. Nitekim güneşin her gün tekrar doğması, vaktin devamı konusunda faydalı olmasaydı, tekrar tekrar doğmasına gerek duyulmazdı. En doğrusunu Allah bilir. Fakir Bursevi der ki, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin, anne babasının, aynı şekilde amcası Ebu Talib'in ve dedesi Abdülmuttalib'in diriltildikten sonra iman etmeleri hususunda Bakara suresindeki "Cehennem halkından sen sorumlu değilsin" ayetini tefsir ederken doyurucu bilgi verdik, oraya müracaat et. Ve müellifimiz şöyle devam ediyor. Bir haberde geldiğine göre Abdülmuttalib ömrünün sonlarına doğru putlara tapmaktan vazgeçmiş, Allah'ın birliğini kabul etmiştir. O bir takım sünnetler yani uygulamalar yapmıştır ki bunların çoğunu Kur'an ve sünnet-i seniyye hüküm olarak getirmiştir. Mesela yaptığı nezre vefa göstermesi, mahremlerle nikahlanmayı yasaklaması, hırsızın elini kesmesi, kız çocuğunu diri diri öldürmeyi yasaklaması, şarap ve zinayı yasaklaması, Beytullah'ı çıplak olarak tavaf etmemesi bunlardan bazılarıdır. Sıbt İbni Cevzi'nin sözleri arasında böyle geçmektedir diyor müellifimiz. Ve şöyle devam ediyor. Ebkârul efkâr fî müşkilil akbâr adlı eserde denmiştir ki, Abdülmuttalib çoğu hallerinde Hazreti İbrahim'in şeriatiyle ibadet eder, Hazreti İsmail'in sünnetleriyle hareket ederdi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin nübüvvetini de inkar etmemişti. Çünkü onun sağlığında Hazreti Muhammed peygamber olarak henüz gönderilmemişti. Fetret döneminde ölen bir kimsenin küfrüne kesin olarak hüküm verilemez. Böyle bir insanın hükmü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi idrak eden müşrik kafirlerin cehennemde kömür olacakları yönündeki hüküm gibi olamaz. Es-Siretül Halebiyye'de denilir ki, Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamın annesi için mağfiret talebinde bulunmasını kabul etmemek, fetret döneminde yaşayıp da dinini değiştiren veya onu bozan ya da putlara tapan kimse cehennemde azap görecektir görüşüne dayanmaktadır. Bu vahiy olmasa bile akıl ile kişinin iman ve tevhid inancına sahip olması gerektiği temeline bina edilmiş zayıf bir görüştür. Ehl-i sünnet vel cemaat alimlerinin çoğuna göre kişinin cehennemde azap görmemesi için iman ve tevhid inancına sahip olması şartı ancak Resuller gönderildikten sonrası için geçerlidir. Herkesçe kabul edilen bir gerçektir ki Araplara Hazreti İsmail aleyhisselamdan sonra Peygamber Efendimiz'e kadar peygamber gönderilmemiştir. Hazreti İsmail aleyhisselamın risaleti de diğer peygamberlerinki gibi ölümüyle sona ermiştir. Öldükten sonra risaletin devam etmesi sadece bizim peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme mahsus bir durumdur. Yukarıda adı geçen kişilerin veya dinini değiştiren, bozan ya da putlara tapan kimselerin cehennemde azap göreceklerine dair rivayet edilen hadislere gelince, bunlar ya tevil edilmiştir ya da insanları İslam'a teşvik için bu durumlara düşmekten sakındırmak için söylenmiştir. Ben bazı alimlerin şunu tercih ettiğini gördüm diyor müfessirimiz Bursevi Hazretleri. Allah Teala'ya iman etmenin ve tevhid inancına sahip olmanın, yani putlara ibadet etmemenin vücubu konusunda bir şahsın yükümlü tutulması için Allah'a imana ve tevhid inancına davet eden bir Resulün varlığı kafi gelir. Bu Resulün o şahsa gönderilmesi şart değildir. Şahıs o peygambere yetişmemiş olabilir. Gönderilen Resulün Allah'a imana ve tevhid akidesine davet ettiğine dair haber o şahsa ulaşmışsa veya o şahsın bunu öğrenme imkanı varsa artık o şahıs yükümlü sayılır. Allah'a iman ve tevhid akidesi dışında kalan fıkhi konularda mükellef tutulabilmesi içinse bu Resulün o şahsa gönderilmiş olması ve davetinin de ona ulaşmış olması gerekir. Buna göre Peygamber Efendimizin zamanını ve ondan önceki Resullerin zamanını idrak etmemiş, fetret ehli olan bir kimse, putlara tapmışsa Allah'a şirk koştuğu için azap görür. Çünkü önceki Resullerin insanları Allah'a imana ve tevhid akidesine davet ettiğine dair haberin ona ulaşmadığını farz etsek bile onun bunu bilme imkanı vardı. Dolayısıyla ona verilecek azap kendisine Resuller gönderilmeden önce değil, Resuller gönderildikten sonra olmaktadır. Müellifimiz şöyle devam ediyor. İman ve tevhid akidesi dışında kalan fıkhi konulara gelince, kendilerine bir Resul gönderilmediği için o dönemdeki insanlar bu ameller sebebiyle azap görmezler. Fetret ehli her ne kadar Allah'ın varlığını ikrar etse de putlara tapmak suretiyle Allah'a ortak koşmuşlardır. Nitekim Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de onların şu sözlerini hikaye etmiştir. Onlar, biz bunlara sırf bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye tapıyoruz derler. Zümer Suresi 3. Ayet. İman ve tevhid akidesi ile bunların dışında kalan fıkhi konuların arası şöyle ayırt edilir. Allah'a iman ve tevhid akidesi açısından peygamberlerin getirdiği bütün şeriatlar tek bir şeriat gibidir. Çünkü bütün şeriatlar Allah'a iman ve tevhid akidesinde ittifak etmiştir. Bir bilgide şöyle bildirilir. Fetret ehli kıyamet gününde imtihana tabi tutulacaklardır. Bezzaz'ın Sevban'dan rivayet ettiği bir hadiste Peygamberimiz şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde cahiliye halkı yani fetret ehli sırtlarında putlarını taşır oldukları halde gelirler. Rableri onlara sual eder. Onlar da Rabbimiz Sen bize herhangi bir Resul göndermedin. Senin emrin de bize gelmedi. Eğer bize bir Resul gönderseydin, senin en itaatkar kulların biz olurduk derler. Rableri onlara, durun bakalım. Eğer ben size bir şey emretsem, itaat eder misiniz der. Onlar da evet derler. Allah bu şekilde onlardan sağlam söz alır. Onlara ateşe girmelerini emreden birisini gönderir. Onlar giderler, ateşi gördüklerinde korkup geri dönerler ve Rabbimiz biz ondan çok korktuk, oraya girmeye gücümüz yetmez derler. Bunun üzerine Allah Teala oraya aşağılık kimseler olarak girin buyurur. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur ki, eğer onlar daha ilk seferinde oraya girselerdi, ateş onlara serin ve esenlik olurdu. Kıymetli dinleyenlerim, müellifimiz sözlerini Hafız İbni Hacer'den aktardığı şu bilgiyle tamamlıyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bi'setten, yani peygamber olarak gönderilmesinden önce ölmüş olan ailesi hakkındaki zannımız şudur ki, onlar Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselama ferahlık ve göz aydınlığı olsun diye Allah'tan bir ikram olarak imtihan esnasında Allah'ın ateşe girin emrine itaat edeceklerdir. Abdülmuttalib'in de Allah'ın bu emrine itaat etmesi sebebiyle cennete girenler arasında olacağını ümit ediyoruz. Ancak Ebu Talip hariç. Çünkü o bi'seti idrak etmiş fakat kendisinden iman etmesi istendiği halde inanmamıştır. Müellifimiz diyor ki, herhalde o Hafız İbni Hacer, peygamberin ölen yakın akrabalarının diriltilip peygambere iman ettikten sonra geri öldürülmeleri meselesini kabul etmemiştir. Bu yüzden de Ebu Talip hakkında böyle söylemiştir. Kıymetli dinleyenlerim, sohbetimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Rabbimizin ikramı ve ihsanıyla sizinle yeniden buluşuncaya kadar Mevlamızın rahmeti, bereketi, affı ve mağfireti, selam ve selameti bütün müminlerle beraber hepinizin üzerine olsun. Sağlıcakla kalınız efendim.